Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor, mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Feridüddin Attar'ın Mevlana'ya tesiri. Ey gafil ehli nefis, sen kan içmeye devam et. Fakat gönül ehli zehir bile yese bal olur. Gönüle sahip olan kişi apaçık öldürücü bir zehir bile yese ona zarar gelmez. Çünkü o sıhhat bulmuş, perhizden kurtulmuştur. Fakat zavallı talip hararet içindedir. Peygamber buyurdu ki, ey cüretli talip, sakın hiçbir matlupla mücadele etme. Sende nemrutluk var, ateşe atılma. Atılacaksan önce İbrahim ol. Madem ki sen ne yüzgeçlisin ne de denizci, aklına uyup kendini denize atma. Yüzgeçli ve denizci denizden inci çıkarır, ziyandan bile bir hayli fayda eder.
Evet, şimdi bu bahiste, bu bölümde Hazreti Mevlana'nın Feridüddin Attar'dan bir sözünü tevil ettiğini, tefsir ettiğini görüyoruz. Aslında Mevlana Hazretleri çok az insandan alıntı yapar ve onların sözü üzerinde durur. Genelde herhangi bir kaynak göstermeksizin yapar tevhirlerini, nasihatlarını. Ama ilk defa burada Attar'ın ismini vererek onun bir sözünü naklediyor ve bu sözünü naklettiği hususunu da tevil etmeye gayret gösteriyor, izah etmeye gayret gösteriyor. Şimdi bu yüzden Feridüddin Attar hakkında biraz bilgi vermek dinleyicilerimize faydalı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten de Mevlana'nın düşüncesine tesir eden, onun hayatının şekillenmesine, düşüncelerinin şekillenmesine tesir eden önemli insanlardan bir tanesidir. Ünlü bir mutasavvıftır, İslam mutasavvıfıdır. Çok kısa olmak üzere tabii özetle vereceğiz. Feridüddin Attar Hicri 513'te Nişabur'da dünyaya geliyor. Adı Mehmet, babasının adı İbrahim, künyesi Ebu Talip, lakabı Feridüddin'dir. Şeyhleri, yani ders aldığı insanlar Kutbiddin Haydar ve Rükneddin'dir. Hicaz'a gidiyor gençlik yıllarında ve orada pek çok arifle görüşüyor. Ve tabii bunu hemen hatırlatmakta fayda var. Biraz sonra onunla yine de bahsedeceğim ama geçmişteki yolculuklarda, özellikle bu büyük adamların yolculuklarında bugünkü gibi değil yolculuklar. Hemen bir yerden hızlı hızlı geçmiyorlar. Gittikleri yol boyunca ünlü insanların bulunduğu, büyük hocaların bulunduğu, büyük şeyhlerin bulunduğu yerlerde biraz ikamet ediyorlar. Birkaç günde olsa, bir haftada olsa ikamet ediyorlar ve onlardan dersler de alıyorlar. Dolayısıyla Attar'ın bu Hicaz ziyareti, yani hac ziyareti uzunca bir zaman sürüyor. Pek çok insanla görüşüyor ve onlardan irşat alıyor. Dönüş yolunda ise çevresindeki insanları irşat etmek için, uğradığı yerdeki insanları irşat etmeye başlıyor. Vefatından sonra toplam beyitlerinin manzume olarak yazmış olduğu beyitlerin miktarı 100 bin beyit civarındadır. 40 bini beyitli divanıdır onun. Feridüddin Attar'ın Petname, İlahiname ve Mantık-ı Tayr isimli eserleri Türkçe'de çevrilmiştir. Belki yeni çevrilenler de var, benim hatırlamadım ama onun eserlerinden de kısaca söz etmek lazım. İlahiname diye bir önemli bir eseri var. Bu İlahiname isimli eser zaten Mevlana Hazretleri'nin kendi mesnevisini yazmaya başlamazdan önce müritlerine okuttuğu kitaptır aynı zamanda. 6500 beytlik bir kitaptır. Ve aslında Mevlana mesnevi yöntemini de Attar'dan almıştır. Yani onun yöntemiyle sürdürmüştür. Bu İlahiname'de bir padişahın 6 oğlu vardır ve bu 6 oğlunun babalarına sorduğu sorular vardır. Ve onlara babalarının verdiği cevapları anlatır. Daha doğrusu işte bir Müslümanın, bir müridin nasıl yaşaması gerektiğine dair bilgileri orada görüyoruz. Ben de bu kitabı okudum. Yani güzel bir kitap, tavsiye ederiz insanlara da. Hikaye formatında bir kitaptır. Esrarname diye ikinci bir kitabı var Attar'ın. 26 bölümdür ve asıl tasavvufi meseleleri burada anlatır. Yani tasavvufla ilgili görüşlerini bu Esrarname'sinde anlatır. Bu esrarnamesi Mevlana için çok ehemmiyetlidir ve önemlidir. Şundan dolayı önemlidir ve ehemmiyetlidir. Mevlana Hazretleri biliyorsunuz Beht'ten çıkıp Konya'ya gelinceye kadar yaklaşık 16 yıl gibi uzunca bir seyahat dönemi var. Ve bu dönemde çocukluk yıllarında attarın yanına uğruyorlar. Ve attar da Hazreti Mevlana'ya bu Esrarname isimli eserini hediye ediyor. Çocuk yaşta hediye ediyor. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'nin düşüncelerinin oluşmasında Esrarname'nin büyük bir ehemmiyeti var. Çünkü onu çocuk yaşta hediye olarak kabul ettiğinde okuyor ve oradaki bilgilerle aslında donanıyor. Tabii bu kısa süre içerisinde, kısa bir sürede orada kalıyorlar. Attarın bulunduğu yerde kalıyorlar ve Mevlana babasıyla birlikte atlardan kısa bir sürede ders alıyor. Bu kitaplarda çok uzun yazmaz ama biz o günkü yöntemden, o günkü seyahat yönteminden bilerek böyle bir sonuca ulaşabiliyoruz. Yine Feridüddin Attar'ın Musibetname isimli bir başka kitabı var. Bunda da 5740 beyt var. Bu kitap da enteresan bir kitaptır ve o konusu da şudur. Ruhu Attar bütün alemde gezdirir. Önce melekut alemine gönderir. Melekler arasında gezer. Arkasından peygamberlerin arasında gezer. Arkasından evliyalar arasında gezer. Ve daha sonra diğer alemlerde gezer. Yani bizim bilmediğimiz alemlerde gezer. Ve ruhun aradığı şey de Allah'tır. Allah'ın ne olduğuna ilişkin bilgi sorar. Orada gezer. Ama en sonunda Allah'ı kendi içerisinde bulur. Yani biz hani Hazreti Peygamber'in o meşhur sözü var. Yani Allah göklere ve yere sığmadı, mümin kulunun kalbine sığdı diye. Bu aslında insanoğlunun bütün alemin hakikatini de kendi içinde taşıdığını gösteren bir şeydir. İnanıştır aynı tarzda, aynı biçimde. Dolayısıyla bu da önemli bir şeydir. İslam düşüncesinde ve geleneğinde Mevlana Hazretleri'nin hikayelerinde de vardır. Bu hanım yeri gelmişken bir zamanlar bütün dünyada işte bestseller diye isimlendirilen bir şey vardı. Kitap vardı. O aslında Mevlana Hazretleri'nin kısa bir hikayesinden ibaret bir şeydi. Simyacı diye bir kitap vardı. İncecik evet. Kitap. Herkes okuyup duruyordu o eser. Aslında Simyacı'daki anlatılan bütün hikaye Mevlana'da küçük bir hikayenin uzatılmış ve genişletilmiş halidir. Orada da temel düşünce şudur. Hakikat arıyorsan dış dünyada fazla aramayacaksın. Yani hakikat kendi iç dünyanda vardır. Bu eserde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yine Attar'ın Muhtarname, Mantık-ı Tayr ki Türkçe'ye tercüme edilmiş vaziyette şu anda. Kuş dili kuş demektir Türkçe anlamı. Divanı var ve Tezkiretül Evliyası da var. O da Türkçe'ye çevrilmiş ve pek çok insan ondan faydalanıyor. Mevlana Hazretleri'nin biraz önce söylediğim gibi kalbinde ve düşüncesinde Attar'ın büyük bir yeri vardır demiştik. Ona Aşıkların Önderi ismini veriyor Mevlana ve yine ona ruh olarak bahsediyor. Yani kendi ruhu olarak bahsediyor. Çünkü büyük tesirinde kalmış ve etkisinde kalmıştır. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri Attar'ın şu sözünün burada tevilini yapıyor. O da şu: "Ey gafil ehli nefis, sen kan içmeye devam et. Fakat gönül ehli zehir bile yese bal olur." Bu Attar'ın bir sözüdür. Attar'a ait bir sözdür. Bu sözün izahını yapıyor. Biraz önce okuduğumuz beyitlerin tamamında ki biraz daha sonra okuyacağınız beyitleri de Mevlana Hazretleri bu beytin izahını yapmaya çalışıyor. Şimdi bu sözde aslında baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani bir kere insanoğlu bir süreçten geçiyor. Yani çünkü insanın olgunlaşma süreci var. İnsan dünyaya geldikten bir süre sonra ne yapıyor? Bir süreç geçiriyor, bir evre geçiriyor ve bu evrede olgunlaşma sürecine giriyor. Ve eğer Allah'ın yolunda, Allah'ın istikametinde bir yol takip ederse bunun sonunda insanı kamil oluyor. Zaten İslam'ın insanlardan istediği tek şey vardır. O da kamil bir insan olmalıdır. Hani insan olmalardır aslında, evet. Yani insan olmalardır. Başkaca da bir şey istemiyor. Yani aslında din hani bizi zora sokan, bizi böyle yapması zor olan ibadetlere falan yönlendiren bir şeyden ibaret değildir. Sadece kamil bir insan olmamızı, iyi bir insan olmamızı istiyor. Tabii bu ibadetlerde iyi bir insan olmamız için bize yol gösterici ve bizim yolumuzun, istikametimizin sağlam olmasını sağlayan unsurlardan olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine burada Mevlana Hazretleri diyor ki bu sözün tefsirinde, gönüle sahip olan kişi apaçık öldürücü bir zehir bile yese ona zarar gelmez. Şimdi şarihlere baktığımız zaman orada bir hikaye anlatıyorlar. O hikaye de şöyle, zahiri olarak baktığımızda tabii bunu anlayabiliriz. O da şu: Halid bin Velid radıyallahu anh biliyorsunuz sahabedendir ve o Hire diye bir kasabayı fethetmek üzere muhasara altına alıyor. Muhasara altına aldığında o kasabadan bir elçi gönderiliyor. Gelen elçilerden bir tanesinin adı, gelen elçinin adı da Abdülmesih. Yani içerideki ahali diyorlar ki bizi talan etmemek kayıt ve şartıyla biz savaşmadan size şeyimizi, şehrimizi teslim edelim. Cizyemizi veririz ama yeter ki bizim şehrimizi talan etmeyin diye teklifte bulunuyorlar. Elçilere de Abdülmesih diye bir adam. Halid bin Velid bu teklifi kabul ediyor ve onları işte talan etmeksizin teslim alıyorlar. Teslim ediyorlar. Bu arada elçinin yanında birisi daha vardır. Bir yaveri vardır elçinin. Adam elinde bir şey tutmaktadır. Ve ona Halid bin Velid soruyor. Diyor ki elindeki nedir? Elindeki nedir diye sorduklarında bu Abdülmesih diyor ki onu diyor yanımda getirdim. Onun elinde zehir var diyor. Eğer siz bana olumsuz cevap verseydiniz yani beni gönderen insanlara başarısız birisi olarak dönmek istemedim ve bu zehri yiyip ya da bu zehri içip intihar edecektim. Yani onların yanında başarısız birisi olarak gitmek istemezdim diyor. Bunun üzerine Halid bin Velid diyor ki onu bana ver bakalım diyor. Elinden alıyor şeyin elçini yaverin elinden alıyor ve o zehri kendisi yiyor. Ya da içiyor neyse ama bunun üzerine ona herhangi bir zarar vermediğini anlatıyor bizim şairlerimiz. Buradan da bu meseleden aslında şunu anlatmak istiyorlar. O da şudur. Şimdi ehil bir insan elinde bir zehir bile zararsız bir hale gelebilir. Evet. Ama ehil olmayan insan elinde herhangi bir şey de zararlı olabilir.
Faydalı bir şey bile, evet. Bal bile zehre dönebilir.
Bununla ilgili başka bir misal daha veriyor şairlerimiz. Onda da şöyle diyorlar. Diyorlar ki bir tane işte kralın çocuğu hasta oluyor, kızı hasta oluyor. Ve şeyler ona diyorlar ki buna yemek yedirmeyin. Bir süre perhiz yapması lazım diyorlar. Paşa da diyor ki ne periz yapacak ya, getirin buna diyor bir bulgur pilavı yedirelim diyor. Bulgur pilavı yedirdiklerinde bu sefer kızcağız ölüyor, yani bu paşanın çocuğu ölüyor. Buradaki hikayede ne görüyoruz? Aslında bulgur pilavı zararlı bir şey değildir, yani zehir olmayan bir şeydir. Ama ehil olmayan bir adamın elinde neye dönüşüyor? Zehre dönüşüyor. Bu da böyle, hayat da aslında böyledir. Buradan hareket ederek aslında şunları da söylememiz lazım. Şimdi özellikle bu talip dediğimiz ya da bir tasavvuf yoluna gitmiş, insanı kamil olma yoluna yönelmiş olan insanların seyri sülükü diye isimlendirdiğimiz bu mücadelesi esnasında önlerinde bir takım tehlikeler var. Aslında hepimiz için böyle tehlikeler var. O nedir? Mesela genç bir çocuğu siz uyuşturucu kullanan insanlar arasında katarsanız, yani genç birisi, tecrübesiz birisi uyuşturucu kullanan insanlarla arkadaş olursa ne olacaktır? Onlardan etkileyecek ve kendisi de uyuşturucu kullanmaya başlayacaktır. Halbuki iyi eğitilmiş, kendisine emin olmuş, artık yani bu tür şeylerin zararını fark etmiş, insanı kamil olan birisini gönderdiğiniz zaman uyuşturucularla arkadaş olursa ne yapar? Bu onlarla beraber uyuşturucuya alışmaz. Tam tersi onların uyuşturucu bırakmasına vesile olacak bir arkadaşlık yürütür onlarla. O yüzden buradaki sözde anlatılmak istenen şey, gönül ehline sahip olan kişinin elinde kötü unsurlar bile iyiye dönüşebilir. Ama gönle sahip olmayan, nefsinin peşine düşmüş olan insanlarda ise zararsız olan nesneler bile ne yapabilir? Zararlı hale gelebilir. Çünkü bu bir eğitim işidir. Bu manevi eğitimden geçmemiş olan insanlara da dikkat etmek lazım. Özellikle çocukluk yıllarında, hani ben öğretmen olduğum için çocuklardan misal her zaman veriyorum. Yani çocukluk yıllarında çocuklarımızın arkadaşlarına çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çocuklar neyin iyi, neyin kötü olduğunu tecrübi olarak bilmedikleri için, her söze kanacaklar için ne yapabilirler? Onlar kötülükleri, yani zehri iyilik olarak içebilirler. Bu yüzden onlardan uzak tutmak için mutlaka biz çocuklarımızın birileriyle arkadaş olmasını, yoldaşlık etmesini istediğimiz takdirde onların iyi insanlarla arkadaşlık olmasını istememiz lazım. Çünkü burada diyor ki Mevlana Hazretleri, çünkü o sıhhat bulmuş, perhizden kurtulmuştur. Fakat zavallı talip hararet içerisindedir. İşte talip dediğim şey aslında insandır. Bunun üzerinde bu özellikle zavallı talip hararet içerisindedir beyti üzerinde düşündüğümüz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mevlana zaten Mesnevi'nin giriş kısmında ne diyordu? Diyordu ki insan bu dünyaya ait bir şey değildir. İnsan buraya getirilmiştir. Hani kamışlıktan koparılıp getirilmiştir. Dolayısıyla biz bir yerden koparılıp getirilmişiz. Yani Allah'tan koparılıp buraya getirilmişiz. Dolayısıyla bizim için ne vardır? Tekrar oraya gitme arzusu vardır. Yine hatırlayın işte Mevlana Hazretleri ne diyor? Kamışlıktan koparılmış ama gerisin geri oraya dönmek diyor. İnsan da böyledir aslında. Biz bir yerden getirilmişiz buraya. Bu dünyaya ait değiliz. Burada yaşıyoruz. Bazımız burayı benimsemiş gibi gözüküyor ama derununa indiğin zaman bile onlar bile necide bir yere ulaşmak istiyorlar. İşte bu yüzden de insanı, İslam tasavvufu insanı aynı zamanda talip olarak görür. Neye talip olarak? Asli yerine, asli vatanına dönmek isteyen, bunun mücadelesini veren, bunun kavgasını veren insan olarak gözükür. Yine İnsan Suresi 1. ayet kerimesinde Allah şöyle buyuruyor, diyor ki insan anılmaya değer biri oluncaya kadar üzerinden uzunca bir zaman geçer. İnsan suresi 1. ayet. Bu ayet-i kerime aslında Türkçe'ye aktarılırken çok ciddi şeyler var. Problem çekiyorlar. Türkçe'ye aktarma konusunda büyük problem var. Yani çok kolay Türkçe'ye aktarılabilecek bir ayet değil. Farklı yorumlar da var ama benim anladığım kadarıyla aslında insan dünyaya geldiğinde çocukluk yıllarımızı düşünelim. Çocukluk yıllarımızdan ergenlik, olgunluk yaşı dediğimiz 40 yaşa gelinceye kadar bir merhaleden geçeriz. Bir olgunlaşma sürecinden geçeriz. İşte burada bu hikaye anlatıyor. Yani bizim perhiz dediğimiz şey, yani Mevlana'nın perhiz dediği şey, insanın bu mücadelesi esnasında yapması gereken, uzak durması gereken hususlardır. Hani biz kamil bir insan olabilmek için ne yapmamız lazım? Mesela hırsızlıktan uzak durmamız lazım. Adam öldürmekten uzak durmamız lazım. Birilerine tuzak kurmaktan uzak durmamız lazım. Yalan söylemekten uzak durmamız lazım. Yani mesela bugün gerçekten bakıyorum ben, insanlarda yalan söylemek adetten bir şey var. Ya adi bir şey haline gelmiş. Halbuki İslam açısından, Müslümanlık açısından çok ehemmiyetli bir şeydir yalan söylemek. Yani Hazreti Peygamber işte sayıyor, işte soruyorlar, diyor ki Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapar diyor. İşte şunu yapar mı? Yapar. Bunu yapar mı? Yapar. Niye? Cezaları var bunlar. Hukuki cezalar var. Yalan söyler mi dediklerinde Hazreti Peygamber diyor yalan söylemez. Yalan söylemenin cezası da yoktur. Ama insanın iyi bir insan olabilmesi için, yani insanı kamil olabilmesi için bir kere her şeyden önce yalan söylememesi lazım. Yani yalandan da uzak durmamız gerekiyor. İşte bunları biz, Mevlana Hazretleri bunları perhiz olarak bize ifade ediyor. Yani bunlar perhizdir. İnsanoğlu kamil bir insan olabilmek için bu perhize riayet edecek. Bu perhizleri tecrübe olarak yaptığınızda, bu aşamalardan geçtikten sonra en sonunda bir yere geldiğiniz zaman, olgunlaştığınız zaman, mesela diyelim ki bir topluluğa gittiniz. Bu topluluk içki içiyor veya safahat aleminde bulunuyor. Bu merhalelerden geçmiş, kendisini olgunlaştırmış insan ne yapmaz? Onlara uymaz. Tam tersi, onların bu melanetten kurtulması için yardımcı olur. Hatta hiçbir şey söylemesine gerek yok. Onların arasında içki içmeden durması bile aslında onlar için bir nasihattir. Hani perhizden kurtulmuş, perhizi tamamlamış bir insan, bu anlamda da böyle bir şey vardır. Bir şey söylemese bile. Zaten bizim İslam mutasavvıflarının, büyük alimlerimizin, büyük meşayihimizin en önemli özelliği budur. Bir şey anlatmasına gerek yok adamın. Neden? Çünkü bizatihi kendisi doğrudur ve doğru olarak hareket ettiği için insanlar ona bakarak doğruluğu bulabilirler. İlla sözlü olarak söylememize gerek yok. Perhizden geçtiği zaman böyle. Yine bu Mevlana Hazretleri diyor ki, Peygamber buyurdu ki, ey cüretli talip, sakın hiçbir matlup ile mücadele etme. Yani buradaki biraz önce söyledim şeyin, talip denmesinin temel sebebi nedir? Biz bir yerden geldik ve aslında orayı talep ediyoruz. Yine oraya gitmek istiyoruz. Müslüman insanlar, herhangi bir dine inanan insanlar aşağı yukarı tamamında ne vardır? Geldiği yere, yani cennete geri dönme arzusu vardır. Kur'an-ı Kerim de zaten hep bunu anlatır bize. Geri dönme arzusu vardır. Burada talip dediğimiz şey, henüz nefis mücadelesinin başlangıcında bulunan ya da çeşitli evrelerinde bulunan, bunu tamamlamamış bir insan. Matlup nedir peki? Matlup da buna ermiş bir insan. Yani özellikle bu 40 yaşından sonra olgunlaşmış insanlar var. Gerçi günümüzde çok azdır ama geçmişte daha fazlaydı bu insanlar. Bu yüzden örnekti ve toplum onlara bakarak kendisini şekillendiriyordu. Özel olarak herhangi bir gayrete de gerek yoktu. Yani o insanların tabii halleri, yani sıradan diye belirlediğimiz tabii halleri bile başka insanlara öğüt oluyordu. Ve burada Hazreti Peygamber diyor ki, sen şeyin başına, mücadelenin başında yeni bulunan insan, emeline ermiş insanla ne yapma? Yarışa girme. Yani sen onunla aşık atamazsın anlamında söylenmiş bir sözdür. Evet, biz orada kendimizi ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yine burada Mevlana Hazretleri diyor ki, sende Nemrutluk var, ateşe atılma, atılacaksan önce İbrahim ol. Şimdi bu da böyle. Hakikaten mesela diyelim ki bizim Anadolu'da bir söz vardır. Ne diyorlar? Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eden. Şimdi olgunlaşmamış birisinin başkasını irşad etmeye kalkması da aslında başına bela olacaktır. Hem kendi başına bela olacaktır, hem de karşıdaki adamın başına bela olacaktır. Neden? Çünkü bu işin nasıl yapılacağını bilmez. Bu sebeple de neye gerek, ihtiyaç var? Bir kere önce ateşe atılacaksak eğer, yani toplumu ıslah etmek için gayret göstereceksek, bu takdirde de İbrahim olmamız lazım. Hazreti İbrahim gibi olmamız lazım. Çünkü ateş bize de zarar verir bu takdirde. İşte burada temel mesele aslında insanın nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bize burada Mevlana Hazretleri öğretmeye çalışıyor. Ve sözlerine devam ediyor. Diyor ki, yani madem ki sende yüzgeç yok ya da yüzmesini bilmiyorsun, o zaman denize atlama. Yani denize rahat atlayabilmek için ya yüzme bileceksiniz ya da yüzgeçiniz olacak. Hani balıklar gibi olacaksınız. O zaman herhangi bir zarar görmezsiniz. Dolayısıyla bu bir başka şey. Hani burada okuduk mu onu bilmiyorum ama, kamil toprağı tutsa altın olur kısmı.
Yok hocam.
Evet, orayı da okuyalım isterseniz. Okuyalım.
Kamil toprağı tutsa altın olur, nakıs altını ele alsa toz toprak kesilir. O er kişi Tanrı'ya makul olmuştur. Bütün işlerde onun eli Tanrı elidir. Nakıs kimsenin eli ise ifritin elidir. Çünkü şeytanın teklif ve hilesine tutulmuştur. Kamil'e göre bilgisizlik bile bilgi olur. Nakıs'ın bildiği bilgi de bilgisizlik kesilir. İlletli kimse ne tutarsa illet olur. Kamil, kafir bile olsa o küfür din ve şeriat haline gelir. Ey yaya olarak süvariyle yarışan, sen bu koşuda kazanamayacaksın, iyisi mi dur.
Son beyitten istersen devam edelim. Hı hı. Böylece başa biraz önce atıfta bulmuştuk. Hazreti Peygamber ne diyordu? Ey talip, matlubla mücadele etme. Biz de böyle yani herkes aslında buna da anlatılan en önemli şeylerden bir tanesi insanın kendisini bilmesidir. Ve İslam düşüncesinin, hatta bizim İslam tasavvufunun en önemli özelliği insana kendisini öğretmek istemesidir. Kendini bilmektir. Hani kendini bildiğiniz takdirde diğerlerini de bilebilirsiniz. Ama kendini bilmek öyle çok kolay bir şey değildir. Gerçekten de zor bir iştir. İnsanın en son öğreneceği kendisidir maalesef. Yani çocuklara baktığınız zaman mesela çocukların gelişimine bakın. Ben gözlemliyorum çocukları. Çocuk ne yapıyor? Daha şeyden itibaren dış dünyaya ilişkin. Mesela çocuk sürekli sorar. Bu ne? Bu ne? Diye dışarıdan bir takım şeyleri sorar. Yani onun kendisine döndüğü dönem, ilk döndüğü dönem ergenlik dönemidir ancak. Yani ergenlik dönemine gelinceye kadar hep dış dünyayla ilişkin sorular sorar insana.
Bilgi toplar.
İnsan bilgi toplar. Ama ne zamanki ergenlik döneme gelir, bu defa kendisiyle uğraşmaya başlar. Ve bu tabii ikinci defa asıl şeyde cereyan eder. Yani 40 yaş civarında bu defa kendisine dönme cereyan eder. Ama asıl olan şey insanın kendisini bilmesidir. Dolayısıyla buradan şuraya diyeceğiz. Kamil toprağı tutsa altın olur, nakıs ise altını tutsa toz toprak haline gelir diyor Mevlana Hazretleri. Gerçekten de bunu aslında buradakini şöyle de diyelim biz. Aslında insanoğlunu Allah yeryüzüne gönderdiği zaman insanoğlu bir cevherdir. Bizatihi kendisi bir cevherdir. Ama bu cevher insanın yine kendi eliyle ya belhum eder haline dönüşür. Yani hayvandan daha aşağı bir hale dönüşebilir. Ya da ne yapabilir? İnsanı kamil haline dönüşebilir. İnsanı kamil haline, kendisini insanı kamil haline dönüştüren kimdir? Matlube ermiş olandır. Peki kendisini hayvandan daha aşağı hale getiren kimdir? Cahil insanlardır. Dolayısıyla bizim buna da ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka şey, şöyle bir misalle de söyleyebiliriz bunu. Diyelim ki zengin bir tüccarın oğluna aynı malı bırakıyorsunuz. Bir sene içerisinde babasının malını telef ediyor. Yani batırıveriyor. Dolayısıyla buradaki hikayede önemli olan şey insanın elinde herhangi bir şey verdiğinizde onu muhafaza edip edemeyecek güce ulaşmış olmasıdır aslında. Bu şey de böyledir. Yani İslam inancı için de bu geçerli bir şeydir. Yani insanların dinle hemhal olduklarında o dini de perişan etmeyecek vaziyette olmaları gerekir. Burada anlatmaya çalıştığım Mevlana, matluba ulaşmışsanız, yani talep ettiğiniz şeye ulaşmışsanız, bu defa ne yaparsınız? Sizin yaptığınız işler bir şey Allah'ın işleri haline dönüşür. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede Allah öyle buyuruyor. İki Enfal suresinde onları siz öldürmediniz. Bedir Harbi ile ilgili ayettir bu. Onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Ok attıkların zaman sen atmadın, Allah attı diyor. Şimdi dolayısıyla buna da şey şu. Ya siz Allah'ın yolundan gidersiniz. Bütün davranışlarınız ve fiilleriniz onun gösterdiği istikamette gider ki. Onun gösterdiği istikamete gittiğiniz takdirde siz onun o yapmış olur aslında işleri. Tersi olabilir. Eğer siz bu sefer Allah'a değin de ifride yapışırsanız, ifridin peşinden giderseniz, şeytanın peşinden giderseniz bu defa da ne yapmış olursunuz? Onun yolundan gittiğiniz için sizin bütün yaptığınız işler de aslında ifridin işleri haline dönüşür. Gerçekten de toplumda bazen görüyoruz biz. Öyle fesat insanlar var ki yani işi gücü fesatlık. Adam bir türlü şeye gelemiyor. Yani doğruya gelemiyor ya da normal bir insan haline dönüşemiyor. Bir türlü kendini kurtaramıyor ondan. Görüyorum ben yani böyle insanlar maalesef var toplumda. O yüzden Mevlana Hazretleri bize anlattığı şey burada. Bunun itibariyle anlattığı şey şu diyor ki yani biz kendimizi geliştirme konusunda, insanı kamil olma konusunda mücadele ederken kendimizi de bilmemiz lazım. Konumumuzu bilmemiz lazım. Talip miyiz? Matluba ulaşmış mıyız? Mesafemizi bilmemiz ve ona göre de davranmamız gerekir diyor. Böylece attarın sözünü izah etmiş oluyor.
Peki,
bize.
Peki Sayın Osman Kayar, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.